Burası Sosyal Link. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Bugün Ötesi podcast serimizin 74. bölümünden merhaba. Sevgili Daha Uzgur'la birlikte yeni konularımızda yine karşınızdayız, huzurunuzdayız podcastimizde ve YouTube kanalımızda. Evet. Merhaba sevgili Daha Uzgur.
Merhabalar. Nasılız, iyi miyiz?
Canavar gibiyiz.
Canavar gibi. İzleyiciler nasıl? Onlara da soralım. Hiç onlara sormadığımızı fark ettim. Öyle onlar mi? Da yorum olarak nasıl olduklarını yazsınlar. Memnunlar mı hayatlarından? Keyifleri yerinde mi? Bu da önemli bir soru çünkü. Programın başını böyle başlatalım ki izlerken bir yandan da ruhsal durumlarını yorumlara yazmış olsunlar.
Ama ben gelecek olan yanıtları aşağı yukarı tahmin ediyorum.
Yani çok mutlu oldukları yönünde mi gelir diyorsunuz?
Ya keyfiniz yerinde mi diye sordum mesela. Aha. Belki de tek havalar ısındı. Biraz işte tişörte, daha ince gömleklere geçtik. O açıdan keyiflilerdir mutlaka. Ama çok keyifli olacak ülke ve dünya ortamı yok açıkçası diye düşünüyorum. Ama yine de güzel, pozitif gördükleri noktaları da yazsınlar ki biz de keyif alacak bir şeyler yakalayalım.
Çünkü ben pek bir şey bilemiyorum. Hani en azından göremiyorum da belki bana da yardımcı olmuş olur. Bayramda Türkiye genelinde gördüğümüz manzara pek hoş değildi çünkü. Bayağı kalabalığız. Yani havadaki solduğumuz oksijen miktarı her geçen gün azalıyor kalabalıktan dolayı. Şimdi yazın gelmesiyle birlikte acaba özellikle deniz kenarlarında, sahillerde neler olacak diye de merak ediyorum.
Sen deniz kenarlarına çok fazla akın olacağını düşünüyor musun? Yani böyle kalabalık olur mu sence?
Kalabalık olur, çadır olur, efendim piknikçi olur değişik ülkelerden. Dünyanın yedi yerinden piknikçiler sahilleri kaplar diye düşünüyorum.
Özel bir ülkeyi mi kastediyorsunuz?
Yok, birkaç ülkeden bahsediyorum aslında çünkü bir tane değil. Ama tabii kültürel olarak da biraz sıkıntı tabii bizle entegre olmaları. Bu yaz hep birlikte göreceğiz. Entegre olabiliyorlar mı, olamıyorlar mı hep birlikte göreceğiz bu gelenler.
Ama bu içinde bulunmuş olduğumuz koşullarda hani Türk insanının çok fazla sahillere doğru akın edebilecek gibi de gözükmüyor açıkçası.
Parasıyla tatil yapabilen olmayacaktır tabii büyük ihtimalle. Ama umarım güzel bir yaz olur diyeyim.
Evet evet.
Çok detaya giresim gelmedi şimdi. Şimdiden şey oldum, kötü oldum. Yorumları etkilerim çünkü şimdi. Ben bir şey söylemeyeyim. Siz yazın. Diyorsun.
Evet, bu hafta içinde yine gündeme baktık. Neler konuşabiliriz? İlginç konu başlıkları var. Onları seçtik. Konuşmaya, sohbet etmeye, değerlendirmeye çalışacağız. Nereden başlayalım? TikTok'tan başlayalım. Yani çok fazla yine bu kayıt içerisinde de işte Facebook, Twitter yine konuşacağımız konu başlıklarımız evet. arasında yer alıyor farklı yönleriyle. Ama TikTok'u hiç konuşmuyoruz. Çok hızlı bir şekilde büyüdü. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından evet, birisi evet. oldu biliyorsun sevgili Daha Uzgur. Açıkçası kişisel olarak ben hani TikTok'u çok fazla kullanmıyorum. Sevdiğim bir platformda değil ama bu dünyada çok yaygın kullanıldığı gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Arkasında bir algoritma var. Biraz farklı şekilde işleyen bir algoritma var. Her kişiye özel bir akış belirliyor bu algoritma ve herhangi bir başka kişinin geliştirmiş olduğu içeriği de işte kullanıcının karşısına çıkartabiliyor. Neye bağlıyorsun? Yani arka plandaki bu algoritma nasıl çalışıyor? İstersen bu yorumlarla evet, başlayalım, devam edelim.
Ben üye olmadan kullanıyorum. Çünkü bir güzel tarafı da üye olmanızı istememesi. İçerik paylaşmayacaksanız veya işte beğeni atmayacaksanız üye olmana da gerek yok diyor. Yeter ki sen de izlenme sayısını arttır. Algoritma hakikaten çok ilginç ve TikTok'a takılanlar genellikle saatlerce o TikTok dehlizinden çıkamadıklarından bahsediyorlar. Hakikaten çok başarılı ve tabii ki nasıl bunu keşfediyor? Videoda kaç saniye geçirdiğiniz, sonuna kadar izleyip izlemediğiniz, verdiğiniz tepkiler, belki ekranda parmağınızı kaydırırken bastığınız yeri bile dikkate alıyor olabilir. Hakikaten çok ilginç bir mekanizması var. Ama bir şey tutturunca hakikaten saatler aynı içeriği size gösteriyor ve dünyanın her yerinden içerikleri de gösterdiği için takılıyorsunuz. Bu arada üye olmasan da arada reklam da gösteriyor. Gelir de elde ediyor. Bir yandan da tabii
içerik geliştiricilerine de çok ciddi bir gelir akışı sağlıyor.
Bir de şeyi görüyorum yani ben tabii dediğim gibi net üye olmadığım için çok detayları bilmiyorum ama bir düello modu var. Yani iki tane TikTok kullanıcısı aynı anda birbirlerini düelloya davet edip beğeni alma yarışına giriyorlar. Ve o esnada da hediyeler gönderiliyor. Çok çekişmeli, eğlenceli programlar oluyormuş gördüğüm kadarıyla. Başarılı bir strateji. Diğerleri de yapamadı. Yani buna benzer işte Instagram falan. Şimdi işte.
Ama modeli taklit ediyorlar yani. Instagram tarafında, Facebook evet, tarafında, evet. hatta yani, YouTube.
Evet biliyorsun. Evet. YouTube'da zannetmiyorum TikTok kadar izlendi ama o da bir şeyler yapmaya başladı. Shorts adı altında. Biz de bazı yaptığımız videoları Shorts olarak göndermeye başladık. Ama TikTok'taki tabii başarıyı herhalde uzun bir zaman alacak elde etmeleri. Çünkü TikTok çok agresif davranabiliyor. Bir kere menşei Çin bunun. Davranış şekli daha farklı. YouTube biraz daha sanki böyle işte korumacı, dikkatli adımlar atmaya çalışıyor. Kötü içeriklerin çıkmaması ile ilgili. Şu anda YouTube'da genellikle TikTok'a çekilen videoların tekrar yüklendiğini görüyorum. Yani oraya özel bir şey üretimini pek görmedim. Ama bu ara TikTok'taki tabii şey de en çok popüler olan videoda ağlama efekti var Snapchat'in. Onunla çekilip atılan videolar var. Kimi kameraya gösterirseniz ağlıyor. Öyle bir modu var. Herkes bunu çekiyor koyuyor şu anda. Bir şeyler işte trend oluyor arada. Danslar, manslar. Benim de öyle girip çıkamadığım, hatta TikTok kaydırırken uyuduğum var. Uykuya daldığım var. Başarılı bir algoritma. Diğerleri de özenmiş herhalde.
Sen bayağı sevmişsin TikTok'u.
Güzel, çok eğlenceli. Ben şeyleri severim çünkü böyle bir şey yapma, işte ne bileyim icat videoları falan. Kısa da sürdüğü için çok özet. Oradan bir takılıyorum ona. Devamında da o geliyor, devamında da o geliyor. Yani ne izlersen aslında onu devam ettiriyorsun.
Ya burada şöyle, algoritmadaki ilginç noktalardan bir tanesi şu. Yani milyonlarca insana, hepsine tek tek ayrı algoritmik bir profil yapısı belirleyip neyi sevdiğini ve sevdiği konulara ya da içeriklere göre uygun başka işte içerikleri de çıkartması, yani çok farklı, muhteşem bir algoritmik yapı. Bu çok zor bir teknoloji.
Depolama açısından da zor. Hani belirleyebilirsin ama nasıl bunu depoluyorsun? Nasıl herkese tek tek o saniyede? Ama teknik olarak şeyi fark ettiğimi söyleyebilirim. Bir videoyu izlerken bir sonraki izleyeceğiniz video hazırlanmış oluyor. Yani kaydırma anında çok az, hiç beklemiyorsunuz gibi bir şey. Onu da çok güzel organize etmişler. Veri transfer açısından bakarsak bu konuya, işte CDN açısından da bakarsak inanılmaz aslında bir depolama ve bir veri akışı var. Çok ciddi bir bant genişliği kullanılıyor. Bunu da sağlıyor olmaları da çok muazzam bir olay aynı zamanda. Arka planda teknik olarak da iyi gidiyorlar.
Şimdi TikTok o kadar başarılı oldu ki bu algoritmasında. Facebook gibi farklı, hatta Twitter içinde konuşuluyor. Onlar da algoritmalarında bir takım yenilik çalışmaları yapıyorlar. Mesela evet. Facebook'la ilgili bir şey var, haber var, gelişme var. Mark Zuckerberg de yeni bir algoritmik taban üzerinde çalıştığı söyleniyor. Evet. Mark Zuckerberg'in de geliştirmiş oldukları yeni akış modeli de yapay zeka tabanlı olacakmış. Tarih belli değil tabii. Konuşulan, kulislere yansıyan bilgiler. Facebook'ta Meta grubu da hem Facebook tarafında hem de Instagram tarafında yapay zeka destekli algoritmik bir yapıya geçecek. Biliyorsun Facebook ve Instagram'da yani neyi beğenirsek topluluğumuzla, bağlantılarımızla paylaştıkları şeyleri, hangisini beğenip hangisine yorum yaparsak, hangisini paylaşırsak ona göre bir gösterim yapısı belirliyor. Ama şimdi yeni geliştirdikleri modelde aynı TikTok gibi başkalarının paylaşımlarında beğenebileceğimizi yapay zeka öngörüp o paylaşımları da bize gösterecekmiş diye konuşuluyor.
Şimdi TikTok başlangıcı hep böyle olduğu için bunu yadırgamıyoruz. Mesela niye bu çıktı? Ya ben bunu takip etmiyorum, niye bu çıktı demiyoruz. Ama Facebook tarafında...
Çünkü seveceğimiz içerikleri gösteriyor.
Öyle ama şey de programın başından beri de böyle bir zaten tarzı vardı. Ama Facebook'ta ilk başladığımız zaman o duvar dediğimiz yerde bizim arkadaşlarımızın içerikleri vardı. Sonra arkadaşlarımızın beğeneceğimizi düşündüğümüz içeriklerini koymaya başladı ve çok eleştiri aldı. Aslında Facebook'taki büyük kaçışların başlamasının ilk miladı odur. Çünkü öyle bir durum oluyordu ki bazı arkadaşlarımızı mesela hiç içeriklerini görmüyorduk. Nasıl bir algoritma çalışıyorsa o adama dair hiçbir şey çıkmıyordu. Anca profiline girip bakıyordun. Şimdi bu saatten sonra yabancı birinin içeriğini görmek hoşuna gider mi Facebook'ta? Soru bu. Muhalif olabilirsin. Siyasi olarak kızdığın biri olabilir. Nasıl olacak? Şimdi kıyamet kopacak. Ve Facebook'taki kitle de buna hazır değiller şu an. Ya bu beklenti ters tepebilir. Twitter tarafı bunu yaptı ama kenarda 3 oka basıp değiştirip tekrar normal timeline'a geçebiliyorsun. Twitter biraz daha bunu iyi yapıyor gibi. Ama Facebook'taki içeriklerin şöyle bir genel düşünelim kapsamını. Hani sadece sevmediğiniz akrabanızın içeriği değil, sevmediğiniz bir siyasetçinin bir konuşması da pat diye karşınıza çıkarsa ne yapacaksınız? Platforma nefret duyacaksın o zaman.
Ama algoritma kişinin beğenilerini ya da sevebileceği içerikleri keşfederse hani TikTok'taki gibi, bu pozitif de etkileyebilir. Eğer orada algoritma hazırlanmışsa pozitif yönde de etkileme olasılığı yüksek bana
ama
kalırsa.
Ama işte TikTok'taki bu parmakla kaydırma çok aslında bir artı eksi puan verebiliyor. Facebook'ta daha çok özellikle web kullanımında scroll kaydırıyoruz ya aşağıya doğru. Parmakla bir şeyi kaydırmak TikTok sadece mobil telefonda çalıştığı için daha net bir konu. Kaçıncı saniyede kaydırdığını görebiliyorsun. Facebook tarafında ancak şuna bakabilir. Bir video ise play'e bastı mı, oynattı mı, sesini açtı mı? Yine algoritma bir şeyler yakalar ama bence ilk etapta çok büyük katliamlar olacaktır orada. Abidik gubidik şeyler çıkma ihtimali var. İnsanlar nefret edecektir.
Bence sen Mark Zuckerberg bunu yapamaz, başaramaz diye düşündüğün için.
Yani geçen hafta da uçağı göndermediği için gidemedim zaten. Bu kadar çağrıda bulundum. Özel uçağını gönder dedim, gelmedi.
Randevuna gelmemiş.
Gelmedi. Karanfil taktım yakama. Burada hala bakın papatyam hala. Papatyamı taktım, çıktım ama uçak gelmedi.
Yeni bir çağrıda bulunacak mısın? Var mı?
Bu saatten sonra birkaç hafta ara veriyorum onunla uğraşmaya. İzleyiciler sıkılmasın diye. Ama geri geleceğim yani. Benden kurtulamaz kolay kolay.
Social Link.
Bir ara çok sık konuşuyorduk ama epeydir konuşmuyorduk. Başka programlara havale etmiştik. Kripto para, Bitcoin konuları. Bu arada Bitcoin camiası da bu sıralar epey bir yasta.
Oo, felaket. Çok kötü battık ya. Felaket battık. Ya arkasındaki teknik sebepler var ama da bu programın konusu değil ama bir süre galiba problem yaşayacağız gibi gözüküyor ama aslında bakıldığı zaman dünyada çok büyük bir savaş var kripto ile ilgili olarak. Birinci konu, bu benim yine şahsi görüşüm. El Salvador konusu unutulmadı. Programlarda konuşmuyoruz ama El Salvador geçen gün biraz daha Bitcoin aldı falan. Onun Bitcoin'le zenginleşip bir başarı elde etmesini de dünya istemiyor. Çünkü devamı gelir. O zaman dünyadaki diğer güçlü ülkeler nasıl kontrol altına tutacaklar şeyi?
Bütün dünyayı mı kastediyorsun yoksa spesifik olarak belli ülkeleri mi?
Bütün mali durumu kötü olan Türkiye gibi şu anda yüksek enflasyon altında ezilen ülkeler bunu bir çıkış noktası olarak görürse ne olacak? Bunun IMF'si var, Amerikan yaptırım gücü var, Avrupa yaptırım gücü var. Ülkeler Bitcoin'le zenginleşirse bunlar nasıl sözlerini geçirecekler?
Bence bu süreç zaten hep konuşuyoruz, konuşuluyor. Kaçınılmaz aslında. Gelecek bu süreçler de birazcık bu kripto paralarla ilgili frene basıp zaman kazanma
kesinlikle
ve kendi altyapılarını hazırlama konusunda bir süreç planlaması var gibi geliyor. Çünkü ABD'den, işte başka ülkelerden, Çin'den, başka da Avrupa'dan gelen bilgilerde hani bir takım merkez bankalarının çalışmalar yaptıkları ve hazırlandıkları, çok geç kaldılar hazırlanmakta. Teknoloji, kripto para teknolojisi ve piyasası çok hızlı ilerledi. Dünyada çok hızlı kabul görmeye başladı. Dolayısıyla birazcık hani o tarafta frene basıp, ürkütüp, korkutup kendi altyapılarını hazırladıktan sonra yeni bir hızlanma dönemi olacak gibi öngörüm var.
Bu şimdi birinci sebep. Bu arada birkaç sebepten işte diğeri de Amerikan dolarının dünyada çok değerlenmesi. Bu faiz kararı bayağı bekletildi ama şimdi arka arkasına Fed faiz arttırıyor. Bu da ne demek? İnsanlar Amerikan dolarına doğru geçiş yapıyorlar ki euroyu bile ezmiş durumda neredeyse Amerikan doları. Altını maltını da değer kaybetmiş durumda. Borsalarda da çok büyük sıkıntı var. Herkes dolara, garanti paraya geçiyor. Bir de yine kripto paraların hani özelinde üzerine oynanmasının en büyük sebeplerinden biri stabil coin dediğimiz işte son onu dolar ve stabil coin, USDT bilmem ne olan coinler var. Paranın sabit duracağını iddia eden. Bu son hamle mesela onlara yönelik yapıldı ki insanlara şu mesaj veriliyor. Siz onları stabil coin zannediyorsunuz ama onlar da sonunda bir kripto para. Siz paranızı orada güvenli zannederken onlar bile bir anda uçabilir gibi bir mesaj verdiler şu anda. Ve bazı insanlar paralarını borsadan tamamen çektiler. Kriptonun bu kadar büyüyebilmesindeki en ana sebep, en güzel icatlardan bir tanesi bu stabil coinlerdi. Çünkü Bitcoin'i satıyordun. Dolar karşılığı olan bir coin, bir dolar olan bir stabil coin'e geçiyordun ama sistemden paranı çıkartmıyordun. Borsada duruyordu hala. Ama şimdi bunlara güven kalmadığı için borsadan parayı çekince toplam içerideki insan para sayısı da azaldı. Kripto ile ilgili biraz böyle bir zor bir süreç var. Ancak tekrar piyasada para bollanırsa, Amerika faiz arttırımlarını durdurursa, azaltırsa o zaman belki bir canlanma olacak
kripto
gibi.
Kripto para yatırımcılarını ürkütür mü bu gelişmeler?
Kesinlikle işte regülasyon olmamasının bedelini ödedi geçen gün kripto camiası. Stabil coin olan bir UST diye bir coin var. Onunla ilgili bir olay oldu. İşte Luna diye bir coin var. Yani 70 dolar olan coin bir anda sentler seviyesine düştü falan. Çok ciddi para kaybedenler var şu anda. Bunu kimin nasıl başlattığı biliniyor ama regülasyon olmadığı için hiç hak arayamıyorsun. Yani yüz binlerce doların sabah kalktığında yok olmuştu. Bunlar tabii hoş şeyler değil. Hani kriptoyu seven insanların da bakış açısı olarak da olay sadece para kazanmak değil aslında. Kriptoyu bir gelecekte kullanılacak bir para birimi olarak düşünmek, bununla ilgili teknolojileri desteklemek ve sevmek ayrı bir şey.
Bütün sektörlerin altyapısını oluşturacak büyük bir teknoloji olarak
evet,
düşünmek
gerekiyor. Olay yoksa böyle ben para kazanayım, koydum 3 koydum 5 kaldırdım. O dönem pek bu dönem değil.
Bu arada yani senin de önceki yayınlarımızda yapmış olduğun bir uyarı aklıma geldi. Hı-hı. Bu konuşmanın sırasında onu ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer kripto para yatırım yapmak istiyorsanız, bir miktarda tasarrufunuz varsa bu zorunlu olmadığınız bir tasarruf olması gerekiyor. Yani son günlerde yaşandığı gibi eğer paranızı kaybedecekseniz tamamen bu sizin yaşamınızın bütününü kökten derinden etkileyecek bir
her ne kadar öyle desek de adama
lazım.
Koyar şimdi. Yani şimdi düşmesi mutlak, başka bir şey.
Ama mutlak öyle ama zorunlu yani merde o küçük küçük satıp işte ailevi günlük ihtiyaçlarını karşılayan bir kitle de var. Evet. Şimdi o bütün varlığını kaybetmiş olan insanlar da var mıdır? Bence vardır.
Elinde tut hodl hodl diyorlar. Ben de şeyi söylüyorum buradan. En iyi yatırımcı ölü yatırımcı. Neden? Sonsuza kadar kriptosu çünkü saklanmış olacak böylece. Hani bir şeyin değeri artmayıp cüzdanında tuttuğun zaman da aslında şu enflasyon olan dünyada zarar ediyorsun. Yani kripto para mesela aldım düştü. Tamam ya benim için önemli para değildi. Ben bu bunun çıkmasını da beklerim dedin. 6 ay bekledin. Bu faiz koşullarında enflasyon olduğu zaman da sen yine para kaybettin her türlü. Biraz sıkıntılı süreçler ama dünya da şeyi bulabilmiş değil. Yani akışı tam keşfedemedik şu anda. Ya bu pandemide yediğimiz hurmalar bir şekilde tırmalayacaktı yani.
Şimdi bu kadar kripto para işte Bitcoin konusunda konuşuyoruz ama biraz önce söylediğin gibi aslında şunun için konuşuyoruz. Gidecek yön de belli. Girizgah gibi kabul etsin dinleyicilerimiz bu kripto parayla ilgili konuştuğumuz konuyu. Çünkü Gucci bir açıklama yaptı. Dedi ki bundan sonra dedi kripto parayı ödemelerde kabul edeceğim. Yıllardır birçok marka kurumdan işte kripto para haberleri okuyoruz. İşte
alırım almam. McDonald's hamburger satacakmış falan.
Bir falan. Sürü hikaye ama yaldızı biraz kazıdığımız zaman altından aslında bu bir PR çalışması olarak çıktığını görüyoruz. Teknolojisi güçlü bir organizasyon yapısı içerisinde kripto parayla ilgili bir planlama değil. Böyle marka
i̇şte
çalışması.
Gündeme gelmek.
Ama Gucci'nin şimdi yapmış olduğu bu çalışma daha somut, köklü bir çalışmaya benziyor. ABD'de 5 farklı mağazasında pilot uygulamaya başlamış. Yani ürün alacaksın, kripto parayı vereceksin, alacaksın, çıkacaksın ve ticaret sisteminin içerisinde kripto parayı kullanmaya başlayacaksın.
Acaba bu kararı 2 hafta önce mi verdiler yoksa dün mü verdiler? Yani vazgeçebilirler. Şu ara biraz sıkıntı var çünkü. Gucci açısından da şimdi hani sattığı ayakkabının yarı parası olunca tabii o gerçek zamanlı aslında çevirecek. O anki borsa değerinden. Hemen o an tak diye satacak onu. O yüzden çok Gucci'yi etkileyen bir şey olmayacak. Sadece parayı kullanmış olacaksınız. Aynı El Salvador'da da geçerli ya. Orada da kripto parayı istersen saklıyorsun ve o an gerçek zamanlı dolara çevirebiliyorsun hesabına. Muhtemelen öyle yapacaktır. Keşke hodl eden bir marka olsa da sattığı bütün hani ürünler karşılığında aldığı Bitcoin'leri bir yerde biriktirse o zaman hakikaten çok büyük olay olurdu ve derdik ki Gucci Bitcoin'e inanıyor.
Ama bu adım atmış olması yani bir süre sonra o sürece doğru ilerlemeyeceği anlamına da gelmez. Şimdi bu teknolojiyi, bu süreci başlatması bence.
Yani El Salvador'da Gucci satılıyor mu bilmiyorum ama satılıyorsa zaten El Salvador'da Gucci'nin ürünlerini Bitcoin'le alabiliyordunuz. Orada herkes çünkü ürününü satmak zorunda olduğu için. Dünya için yeni bir şey olmadığı için bu arada hiç de etkilemedi yani şeyi. Fiyatı falan da etkilemedi. Bundan birkaç yıl önce McDonald's Bitcoin'le hamburger falan verecek deyince fiyatlar böyle yukarı doğru çıkıyordu. Bu haberlere de alıştık artık hiç. Etkilemiyor bile yani piyasayı.
Gucci'nin tabii bu adımı ve bundan sonra ortaya çıkabilecek benzer adımlar aslında aylardır, yaklaşık bir yıldır yoğun bir şekilde konuşmuş olduğumuz Metaverse dünyasına doğru da atılmış adımlardan bir tanesi. Çünkü ekosistem ve teknoloji geliştikçe, Metaverse tarafında adımlar atıldıkça yani. Gucci'nin bu adımının gerçek karşılığı ve anlamının da aslında o tarafta olduğunu göreceğiz. Biraz bence hani o tarafa doğru hem kültürel hem teknolojik olarak kendini hazırlama adımı
zaten
olarak.
Zaten ürünleri %1000 karla satıyorlar. Bir şey olmaz onlara ya. Yani Gucci'de problem yok. Sen yoğurdu markette Bitcoin'de satabiliyor yani, musun? Ona bak sen.
Yani buradaki önemli olan konuştuğumuz kısım aslında Gucci'nin bizzat markası ya da kendisi değil. Bu teknolojik kripto parayla ilgili somut olarak ticaret hayatına
tabii atmış olduğunu. Tabii arkasından Nike falan filan da gelecek yani. Metaverse ile ilgili orada karakterlerin giydiği elbiselerin parayla alınması konusundaki hazırlıklar zaten biliniyor. Sadece şu an ne bir platform var Metaverse ile ilgili ne de altyapı oluşturulmuş durumda. Ama ilerleyen zamanda tabii ki insanların buraya deneyeceği, gireceği kesin olarak gözüküyor.
Social Link.
Evet, TikTok, Facebook, Twitter, kripto para, Bitcoin, Gucci derken biraz yurt içine dönelim.
Evet.
Hangi konuyu konuşalım? Çok ilginç bir başlık. Manisa ile ilgili bir radyasyon haberi yansıdı. İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın bir açıklamasıydı. Genel Başkan Başdanışmanı aynı zamanda Aytun Çıray. Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi'nin Radyoaktivite Çevresel İzleme grubunun yayınladığı bir grafik raporu. 26 ve 27 Nisan tarihlerine ilişkin yapılan ölçümlerde Avrupa'da en yüksek radyasyon oranı Manisa'da tespit edilmiş sevgili Doğan Uzmur.
Manisa'nın radyasyonu meşhur mu olmuş?
Evet, şimdi Avrupa'dan gelen bir rapor, bir araştırma raporu. Ben ilk kez haberdar oldum. İşte daha önce seninle de kayıt öncesi sohbetimizde de senin de ilk kez duyduğunu ve bu kaydı izleyen, dinleyen birçok insanın da ilk kez haberdar olduğunu eminim. 1970 ve 80'lerde uranyum yatakları var çok sayıda.
Ve madende?
Madende çıkartılmış, açılmış, işlenmiş. Yani bir takım çalışmalar var. Üstelik buraları bir süre sonra terk edilmiş.
Peki.
Tel örgüyle bile çevrilmemiş.
Çıkarılan madenleri nerede zenginleştirmiş bunlar?
Orası bilinmiyor.
Orası bilinmiyor. Madeni çıkarmışız. Ne olmuş? Türkiye'de çünkü uranyum çıkartıldığı ile ilgili bir bilgi yok bizde. İlkokulda da gösterilmedi. Mesela anlatılıyordu ya işte Türkiye'nin şuradasında bu yapılır. Burasında bu çıkar. Burada bu değerli maden vardır. Hiç ben uranyumla ilgili bilgiye sahip değilim. Niye öğretmediler bize o zaman bu konuyu? Ne oldu da kapandı acaba maden? Bir sıkıntı mı var?
Mesela bizi dinleyen, izleyenler de ben biliyordum diye. Yani hikayesi varsa, bilgisi varsa, duyan varsa
sinyal yazsın. Versin, yazsın bize. Ben hiç böyle bir şey, Türkiye'de böyle bir çalışma yapıldığına dair bilmiyordum.
Bak 2014 yılında uzmanlarca 300'den fazla açık radyasyon kaynağı tespit edilmiş.
Ya madenleri de kontrolsüz şekilde açık bırakmışlar yani.
İşin ilginç tarafı, bu haber yansıdıktan sonra yapılan bir açıklama var. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından ortaya çıkan bu yüksek değerin elektriksel bir dalgalanmadan kaynaklandığını söylenmiş. Yani
radyasyon nasıl? Değil de elektriksel dalgalanma.
Evet. Sen daha teknik bir insansın yani. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu yani, yüksek elektriksel yani dalgalanmadan
radyasyonun radyasyon ölçümünü yapan aleti bununla elektromanyetik alanını etkileyemezsin normalde. Hakikaten araştırılması lazım ama işte bizim ülkede de zor yani. Eğer sıkıntılı bir şeyse bunun neticesini alamayız. Panik sevk etmek istemeyiz buradan ama sıkıntılı bir süreç.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde odak merkez o bölge orası. Son yıllarda da kanser vakalarında hadi çok bakalım. Ciddi bir artış olmuş.
Hadi bakalım. İşte demek ki etkisi de var.
Bir gerçeklik, bir somut veri. Evet. Ama tabii ki bu radyasyon yayan uranyum yatakları, oradan çıkartılan birçok belirsiz nokta da var. Kimler aldı, kimler sattı, kimlere işlendi, ne kadar zenginleştirildi, kimler zenginleşti.
Abi, Türkiye'de bunları bu arada nükleer santral yeni yapıldığına göre biz bunu kendimizde yakıt olarak kullanamadık sonuç itibariyle. Yani bir nükleer bomba da Türkiye'de olmadığına göre bildiğimiz kadarıyla sadece NATO'nun belki gizli nükleer bombaları olabilir güvenlik amaçlı. Bu çıkartılan uranyum muhtemelen başka ülkelere gitti. Orada bir şeyler oldu bunlar ama Türkiye bundan para kazandı mı? Ne kadar satıldı? Ne oldu? Bunların hepsi şimdi benim aklımdaki soru işaretleri.
Bir de yalnızca Manisa diye söz ediyoruz ama tabii ki Manisa ile de alakalı değil. Yani Demirköprü Barajı ve Gediz Nehri boyunca 200 kilometrelik bir havzadan da İzmir'i de kapsayacak işte Gediz Nehri boyunca o bölgeyi de etkileyen bir çevresel olaydan söz ediyoruz. Yani bu çok şaşırtıcı ve ürpertici bir durum. Umarım ortaya çıkan bu gerçeklikle ilgili daha somut, cesur, açık, net çalışmalar yapılır.
Ya insan özellikle bunu duyunca da şimdi aklıma şey geliyor. Biz bir de nükleer santral işleteceğiz ya. Hani aklıma o geliyor. Yani evet ilk etapta biz belki işletmeyeceğiz. Ruslar falan işletecek herhalde ama ya bu konuda bile böyle habersizsek, bir şeyden haberimiz yoksa yarın öbür gün o santralda bir şey olsa hiç haberimiz olmayacak demek ki.
Hı-hı. Ne demiştik açılışta? Nasıl keyifler diye sormuştuk.
Şimdi nasıl? Nasıl olsun? Düzenlemeyin lütfen o yorumları. İlk başta yazdığınız kalsın.
Sosyal link.
Şimdi buradan yine çevreyle ilgili başka bir konuya geçelim. Ne yazık ki yine iç açıcı bir başlık değil. Güzel şeyler konuşamayacağız. Türkiye'de plastik atık ithalatı son 15 yılda 173 kat artmış sevgili evet. Dağınız. Bu konuyla ilgili de haberleri de aslında yine Türkiye kaynaklı haberlerden öğrenmedik. Yine İngiliz basınının, televizyoncuların uçağa atlayıp gelip Adana'da birkaç yıl önce hatırlarsın yapmış oldukları haberlerden öğrendik. Plastik atıklar, çevresel atıklar 10 yıllarca, 100 yıllarca doğadan yok olmayan Avrupa'nın bu atıkları ne yazık ki Türkiye'ye getiriliyor. Adana, İzmir, başka bölgelerde hatta Interpol kayıtlarına bile yasa dışı hani hep göç hareketleri diye.
Çöp hareketleri.
Uyuşturucu hareketleri diye bilinir ama artık Interpol'ün çöp hareketleri takibine kadar girmiş vaziyette. Ne yazık ki güzergahlardan, varış noktalarından bir tanesi de Türkiye olmuş durumda. Evet. Gizli bir şekilde, yasa dışı bir şekilde resmi olarak gelenlerin dışında çok ciddi bir plastik atık getirildi ve kontrol bir şekilde yakıldığı, doğaya bırakıldığı konuşuluyor, aktarılıyor. Greenpeace'e göre de son 15 yılda 173 kat artmış. İşte Avrupa İstatistik Kurumu var, Eurostat verilerine göre de Türkiye'ye gelen plastik atık miktarı 2004 yılından bu yana %196 artmış. Evet. Çin 2018'de kendi ülkesine bu atıkların getirilmesini yasakladı. Yine Uzak Doğu'da başka ülkelerde de benzer kararlar aldı. Ama Türkiye'de takip, yasal düzenleme, bu atıklarla ilgili ne yazık ki bir düzenleme, kontrol, denetimde yok deyip sözü sana bırakıyorum.
Ya biraz detaylandıralım tabii. İngiltere'nin özelinde Birleşik Krallık bir ada sonuç itibariyle. Çöpü bir yere göndermeleri lazım. Orada biriktiremiyorlar ürettikleri çöpü. Oradaki bir gazeteci bu Apple Tag yeni çıktı. Koyuyorsun, takip ediyorsun. Bu cihazın en büyük özelliği etrafındaki Apple cihazlar üzerinden bilgi aktarabiliyor. Normalde mesela içine bir sim kart taksan telefon çekmez veya ülkeler arası sim kartını desteklemez. Konumunu takip edemezsin. Bunlar bir çöpün içine işte tag yerleştiriyorlar. Hatta iki ayrı kanaldan. Yola çıkıyor bu çöpler. Bunları takip ediyorlar, ediyorlar, ediyorlar. İşte biraz sınır bölgelerinde bekleme yapıyor. Sonuçta Adana'ya gidiyor. En son bir orada uydu fotoğrafından bakıyorlar. Yerel gazeteciyle konuşuyorlar ve çöpü buluyorlar. Hatta oradaki yöneticiler yok böyle bir şey falan diyor. Ama çöp yığının içine baktığın zaman daha bir hafta önce İngiliz marketindeki indirim fişini görüyorsun orada. Baktığın zaman ürünlerin üstündeki indirim kuponlarını falan. Bu konu biraz daha eşelendi. Önce bir reddettiler. Yani valilik de reddediyor. Belediye başkanı da reddediyor. Böyle bir şey yok diyor. Devamında inceleme yapılınca görüldü ki oradaki işte çöp geri dönüşümcüleri biri. Dediler ki bu gelmezse biz batarız. Biz ekmeğimizi bundan kazanıyoruz, dönüşümden kazanıyoruz diye. Kazanıyorsunuz ama açık alana da dökülmüş bir sürü çöp var kontrolsüz bir şekilde. Veya senin dönüştüremeyeceğin çöp de geliyor. Onlarla ilgili bir çalışma var mı? Yok. Ayrıştırmayı İngiltere'de yapıp buraya dönüşebilecek olanlar gelmiyor. Ne varsa çöpü buraya göndermişler. Dönüşemeyecek olanları da. Akıl almaz bir şey. Bir ülkenin sınırından kaçak insan giriyor da. Ya bir de çöp de mi giriyor bir arkadaş ya? Bu çöp yani sonuçta tonlarca çöp giriyor. Yani 3-5 insan, 100 insan falan değil yani. Her gün tırlarca bunun girmesi lazım. Sınırların bu kadar delik deşik olması. Hadi doğudaki gelen insanlarla alakalı sınır zor, coğrafi olarak takibi zor. İyi de bu çöp sonuçta Avrupa tarafından gelmiyor mu yani? İngiltere'den gelen çöp nereden gelecek? O taraftan gelecek. Orayı da mı kontrol edemiyoruz biz? Türkiye'ye her yerden her şey geliyor. Bizim sınırlar delik deşik. Ama biz nedense bir yere giderken vize almamız gerekiyor. Avrupalıya para vermemiz gerekiyor vize için. Pasaport almamız gerekiyor. Çıkış harcı ödememiz gerekiyor. Gerekiyor da gerekiyor. Biz hiçbir yere insan olarak çıkamıyoruz. Ama İngiliz'in çöpü buraya elini kolunu sallaya sallaya geliyor. Çöp kadar kıymetimiz yok.
Şimdi bu ve buna benzer olaylarda gerçekten de şöyle bir boyut var tabii ki. Bir kendi ülkemizi, bizi ilgilendiren boyutu var. Neden ülkemiz Avrupa'nın çöplüğü haline getiriliyor? İzin veriliyor. Buna imkan tanıyor.
Ya para için ne olacak işte?
Neden bazı
lanet
insanların
olsun garibanlığa yani fakirliğe
çıkarlarına hizmet ediliyor ve göz yumuluyor. Bu bizim içeride konuşmamız, tartışmamız, sorgulamamız gereken noktalardan bir tanesi. Ama diğer boyutu da var. Şimdi nereden geliyor bu çöpler? Medeniyetin beşiği Avrupa'dan değil mi? İngiltere'den, hı hı. Diğer Avrupa ülkelerinden. Bu yerküre hepimizin değil mi? İngiltere'nin Manchester, Liverpool, Londra kentinden o çöpler çıkartılıp Afrika'ya, Türkiye'ye, Orta Doğu'ya, Adana'ya, İzmir'e, oraya buraya gönderildiği zaman bu yerküre yine bu çöplüklerle kirlenmiyor mu? Yani kamuoyu duyarlı bence İngiliz gazeteciyi çip yerleştirip Türkiye'ye kadar getirip haber yaptan bu vicdan. Bu gazeteci sorumluluğu, bu bakış açısı. Bak onun peşine takılıp kendi ülkesinin çöpünün Adana'ya getirilip hesabının sorulmasını da aracılık eden bu gazeteci evet. Ve bu insan. Bir İngiliz gazeteci kadar Türkiye'de kamuoyu oluşturmamız gerekiyor. Buna tepki göstermemiz gerekiyor. Yerküre İngiliz halkının da, Türk halkının da yani şöyle de düşünebiliriz. Macaristan'da ya da Polonya'da bir çevresel felaket olduğu zaman bu yalnızca o ülkenin zarar görmesi anlamına değil. Türkiye'nin de zarar görmesi anlamına geliyor. Türkiye'de ormanlar yandığı zaman bu dünyanın da zarar görmesi anlamına geliyor. Biliyorsun çok haber yapılıyor. Amazon ormanları ile ilgili çok dramatik şeyler konuşuluyor. Dünyanın ciğeri olarak adlandırılıyor. Amazon ormanları yok olursa dünya yok olur. Plastikler Türkiye'de Türkiye'yi topraklarını kirletirse, sularını kirletirse İngiltere'yi kirletir. Dolayısıyla bu kamuoyu hem İngiltere'de, Avrupa'da da oluşması gerekiyor hem Türkiye'de de oluşması gerekiyor. Yerküre dünya hepimizin. Buna kaynaklık eden hangi mekanizmalar varsa, kim gönderiyorsa İngiltere'den ya da Avrupa'dan.
Şimdi biz onların
Türkiye'de de bunu kim kabul ediyorsa ortak sorumlulukla sorgulanıp her iki tarafında mahkum edilmesi gerekiyor.
Yani tabii işte hümanist bir yaklaşımla çerçeveyi genişletebiliriz dünyamız ama kritik oluyor. Olarak sevgili da hani acilen de yapılması gereken şeyler var tabii ki. İngiliz'in buraya turisti yerine çöpünün geliyor olması da ayrı bir tartışma konusu. İngiliz gelecek döviz bırakacak diye yaz ayları heyecanla bekleniyor. Türkiye'nin döviz ihtiyacı karşılanacak diye. Ama bir açıdan da onların gelmeyeceği anlaşılınca da çöpü bile gelse yeter diyorlar herhalde. Yani İngiliz'in çöpü bile yeter diyorlar ve buna kesinlikle izin veriliyor. Bu çöp kendi kendine yürüyerek ayaklanıp buraya gelmiyor. Önce tabii kendimiz bu konuda yeni bir konu değil. Biz aslında gündeme yeni aldık bunu. Yoksa bu İngiliz'in tespiti oldu herhalde. Bir ayı geçmiştir ben izlediğim onu. Ama Türk basınında falan tabii gündem olmadı. Her türlü de kanıtlandı ama hala da geldiğine inanıyorum. Çünkü işi dönüp dolaştırıp yine diyorlar ki geri dönüşümden Türkiye'nin çok ciddi bir geliri var. Biz bunları almak zorundayız. Ben de diyorum ki evet doğru olabilir ama en azından biraz elenmiş çöp gelsin bari. Hani bu kadar da ayrıştırmayı kendi ülkelerinde yapsınlar. Yoksa konteyneri yani adam takip cihazını torbaya koyuyor. Ya buraya Türkiye'ye kadar takip edebiliyor. Demek ki İngiltere'de hiçbir ayrıştırma, ezme, büzme hiçbir şey yapılmıyor demek ki. Olduğu gibi geliyor.
Şimdi efendim niye Türkiye'ye gelsin ki çöp? Şimdi bu kadar yüksek teknoloji, medeniyet seviyesinin olduğu ülkelerden
sürüyorsa gelir elde ediyormuşuz ya, döviz giriyormuş yani. O yüzdenmiş ya. Muhtemelen neden olduğu belli. Bizden daha ucuz o çöpü alacak ülke olmadığı için Türkiye'ye geliyor. Kendi ülkesinde bunu ayrıştırmaya kalktığı zaman maliyet olacağı için Türkiye'ye geliyor. Onun kendi ülkesinde yapmadığını biz yapıp daha az para alıyorsak da bizim bunu neden yaptığımız belli. Ekonomik problemden dolayı. Kalırsan gariban olursun çöplük. Yapacak bir şey yok. Çok söylenecek söz var ama Türkiye bu cennet vatan illaki bu anlayıştan kurtulacak bu yaklaşım tarzından. Ekonomi illaki tekrar eski haline gelecek. İllaki bir dönüşüm ve değişim geçireceğiz ve bunlar o zaman belki konuşulacak. Şu an konuşamıyoruz çünkü.
Umarım güzel dileklerim var ama şunu da unutmamak lazım. Maliyet, ucuzluk kavramı mesela. Türkiye'de ucuz yapılıyorsa bu bu işler. Yalnızca maddi anlamda ucuzluk değil. Mesela çevrenin kirletilmesi, doğanın tahrip edilmesi müthiş bir maliyet. Buradaki belli kişi ya da grupların ya, ticari kar
elde etmesi. Şey anlayamıyorum. İngiliz de niye bakmıyor diyorsunuz da işte adam bulmuş ucuza senin çöpünü alırım diyen enayi var. Onu mu tartışacak ya? Zaten adamlar ada. Biraz daha çöp birikse boğulacaklar çöpün içinde. Onun yerine de enayi var alan.
Bizi boğmayı tercih
ediyor. Ya umurunda değil yani. Nereye gittiğine bakmıyor yani. Sifonu çektiğin zaman düşünüyor musun yaptığı yolculuğu? Basıyorsa sifonu çekiyorsa gidiyor. Onun gibi yani.
O zaman bu son söylemiş olduğun cümleden yine aklıma gelen bir uyarıyı hazır yaz başındayken yapmak istiyorum. Neyi söylemek istiyorum biliyor musun sevgili Dağ Uzgur? Ülkemiz yaşamış olduğumuz tüm çevresel kirletmelere, her türlü kirletmelere, zorlamalara rağmen çok güzel bir ülke. Dağı, taşı, suyu, ormanı. Son 10-15 yılda çok büyük tahribatlar vermemize rağmen.
Evet. Bu yıl yine müsilaj tehlikesi var.
Evet. O da var. Lafı şuraya getirmek istiyorum. Bakın havalar ısınıyor. Hepimiz kendimizi ya deniz kenarına, ormanlara, dağa, bayıra, çayıra atacağız. Birazcık nefes almaya çalışacağız. Kendimizi iyi hissetmeye çalışacağız. Biz Bursa'da yaşıyoruz. Bursa'nın Uludağ eteklerinde çok güzel mesir alanları, yürüyüş alanları, doğal örtüsü var. Ama son yıllarda nereye gitsem sevgili Dağın Uzgur, o güzelim ormanlık alanları içerisinde ortalığa atılmış pet şişeler, poşetler, işte kola kutuları, yiyilip içilmiş, rastgele bırakılmış o kadar çok şey görüyorum ki bu beni kahrediyor ve çok üzüyor. Lütfen bireysel olarak da bizi dinleyen izleyenler de kendi kişisel yaşamlarında da duyarlı olsunlar. Eğer bu tip davranışlarla karşılaşırsa insanlara müdahale etsinler, uyarsınlar. Yani hepimiz tekrar tekrar o yerlere gideceğiz, yaşayacağız. Bu çok üzüntü verici bir şey. Hani çevreyle ilgili bu atık konusunu konuşurken de yaz başına doğru ilerlerken bunu da paylaşmak istedim.
Biz 50 yıldır neredeyse insanları okulda bu konuyla ilgili yetiştirmeye çalışırken taze hiç eğitim almamış çeşitli arkadaşlar da o yerlerden faydalanacağı için bu uyarıyı Türkçe yanında Urduca ve Arapça da yapıp ve yazmak lazım ve söylemek lazım herhalde. Yeniden bu adamları da eğitmek zorundayız. Yani kendi vatandaşımızı tam eğitiyor, öğreniliyordu her şey. Şimdi bunları da eğitmek zorunda kalacağız. Geçen gün yine bir video gördüm. Çöp konteynerini yüklemiş eskici arabasına satmak üzere götüren Suriyeli vardı. Biz normalde şehir içindeki kullanılan belediye eşyalarıyla alakalı ilk böyle olaylar olduğu zaman işte saksılar kaybolurdu, çöp kutuları kaybolurdu, insanlar deli gibi zincirle bağlardı. Çözmüştük bu konuyu. Hiçbir apartmanın önünden çöp kutuları kaybolmaz olmuştu. Ama şimdi bu adamlara da tekrar öğretmemiz gerekiyor. Adam koca çöp konteynerini geri dönüşümcüye götürüyor. Zor. Bu eğitimi sıfırdan onlara yapmamız gerekiyor ama nasıl olacağı konusunda hiç fikrim yok. Adamın pasaportu yok, kimliği yok, varlığı yok. Sınırdan da uçarak girmiş buraya zaten. Parmak izi yok, hiçbir şey yok.
Pasaportlar da yırtılmış.
Pasaportlar yırtıldığı için hangi ülkeden geldiğini de anlayamıyoruz. Tipine bakınca da anlayamıyoruz zaten adamın. O yüzden problem büyük. Bu yaz programın başında da söylediğim gibi sıkıntılı olacak.
Gibi gözüküyor. Olacak.
Sosyal link.
Evet, problem büyük dedin. Bir yerde de biraz problem var gibi geliyor bana. Nerede var? Son bölümlerimizde çok sık konuştuk. Twitter tarafında biraz problem var gibi büyüyebilirdi bana göre. Twitter'ı kim satın almıştı?
Elon Baba.
Elon Musk satın almıştı. 44 milyar dolarcık para. Ama henüz resmi olarak devir işlemi gerçekleşmiş değil. İki tane haber var Twitter tarafında. İşe alımlar durdurulmuş ve üst düzey bazı isimlerle yollar ayrılmış. Bu gelişmelerden bir tanesi Parag Agrawal, Twitter CEO'su, Kasım ayında bu göreve getirmişti. Onun açıklamaları var. Bu sanki birazcık hani Elon Musk gelmeden bir zemin oluşturmak, hazırlık yapmak gibi geldi bana. Diğer haberimiz de şu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC tarafında soruşturma başlatılmış. Elon Musk'ın Twitter hisselerini ilk alımı ile ilgili.
Haber vermeden hamle yaptığı için aslında. Geç haber verdiği için.
Evet. Yani Amerikan yasalarına göre %5'ten fazla bir şirketten hisse aldığınız zaman
bunu bildirmen lazım.
Yasanın belirtmiş olduğu süre içerisinde bunun bildirilmesi gerekiyormuş ve bu süreyi aşmış Elon Musk. Dolayısıyla bir soruşturma başlatılmış.
İptal olursa da büyük fiyasko olur herhalde.
Evet. Bununla ilgili 12 Nisan tarihinde Mark Bain Rosella isimli bir Twitter hissesi de Elon Musk aleyhine dava açmış.
Hissedarım.
Şimdi, evet, hissedarım. Dolayısıyla ilginç gelişmeler olabilir gibi geliyor bana. Henüz bir yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Ne diyorsun bu gelişmelere? Sürpriz gelişmeler olabilir mi?
Bir şey yok. Yani kadronun tabii boşalması, yöneticilerin oradan gitmesi. Jack'e hazırlık da olabilir. Daha önce de bahsetmiştim. Hani Jack tekrar işin başına dönebilir belki. Elon Musk'la farklı ortaklıkları da var çünkü. Tekrar gündeme de gelebilir. Bu satış iptal olursa Amerika dünyaya rezil olur. Yani her ne kadar burada hukuk işletiyor istiyoruz deseler de bu zamana kadar neredeydin derler adama. Ortalık kaynadı, bir dünya konuşuldu. Anca şundan dolayı olabilir. Baktılar ki bu iş sakat. Hani başta iyi fikir gibi gelmiş olabilir ama Elon devletle olan ilişkilerinde falan farklı bir konular olduysa bunun izin verilip verilmemesi bile aslında onun bundan sonraki davranış şekliyle de başkanı olan tavrıyla ilgili bile olabilir ki mevcut başkanla ilgili de çok iyi konuşmuyor. Hani onunla ilgili olarak da. Zaman içinde göreceğiz ama iptal olursa yani rezillik olur. Bu saatten sonra Twitter açısından da çok zor. Çünkü hissedarlar da para alma konusunda artık böyle bir kendilerini hazırladılar. Bu işten çıkacağız diye. Ve tekrar şimdi döndük hadi bakalım devam ediyoruz dendiğinde bu işler nasıl olacak? O kadar edilen laf, bu kadar düzenleme yapılması, kripto ile ilgili mevzular. Yok efendim işte zincire mi taşıyalım, doğrulamayı öyle mi yapalım, robot mu, troll mü, bilmem ne mi ne olacak? Bunu Twitter kaldıramaz yani şeyi. Bu konuyu tekrar hissedarların yönetimindeki yönetim kurulunun yönettiği bir Twitter bunu kaldıramaz. O yüzden bence onaylansın bu iş bitsin. Hayırlı olmaz yani.
Hafta içerisinde yine Elon Musk'ın bir açıklaması da oldu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili Twitter'ın getirmiş olduğu yasak engellemeyi bir özgürlük, ifade özgürlüğü engel olarak görüp yani hemen kaldıracağını. Bu engellemeyi. Yani
adam gelmem dedi.
Ben kendi sosyal medya platformumda devam edeceğim dedi.
Seçim
ama
zamanı gelir.
Şimdi bu yaklaşım tarzı da Elon Musk'ın mesela hani şiddet çağrısı bir takım hani hem topluluk kuralları açısından Twitter'ın ihlal ama daha geniş perspektiften baktığımız zaman Amerika'da yaşanan o kongre baskınlığı işte yapmış olduğu çağrılar falan yani Twitter'ın getirmiş olduğu yasak bana çok da şey gelmiyor açıkçası Donald Trump'ın engellenmesi konusunda. Şimdi politikalarında hem ABD'de hem global düzeyde Twitter'ın izlemiş olduğu politikalara da köklü değişikliklere yol açacakmış gibi gözüküyor Elon Musk yönetiminde.
İşte ben de görmek istiyorum. Ne olacaksa olsun da dünya bunu da bir an önce tatsın, baksın. Ona göre yol almaya devam etsin. Derler ya bizde bir laf var. İşte don lastiği gibi hani bu konuyu uzatmanın artık manası yok. Bir an önce ne olacaksa olsun. Sıkıldık ya. Tam bir program yaptık geçen haftalarda ya. Komple buna ayırdık. Program boşa mı gidecek ya?
Ne diyorsun?
Verin adamın hisselerini, kapansın bu konu.
Sosyal Link.
Evet, son bir konu başlığımız var. Epey konu konuştuk. Yine güzel, hoş bir haberle kapatalım bu haftaki kaydımızı, bölümümüzü. İngiltere'de uçan otomobiller için havalimanı yapılmış sevgili
Kaan. Çok var da bir de şeyde park yeri de yapılmış yani.
Bence çok ilginç ve önemli bir gelişme. Air One isimli. Aynı zamanda bu tesise hava taksilerinin yanı sıra otonom teslimat dronları da inip kalkacakmış.
O daha mantıklı. Ya bu hibrit taşıtlarla ilgili bende şöyle bir problem var. Geçen gün Türkiye'de de hatta bir girişimci hem denizde hem karada giden bir araç yapmış. Bu 1960'tan beri yapılıyor. Yeni bir şey değil. Hatta bir James Bond filminde bile vardı yani. Hem karada hem denizde giden. Ama tipleri mipleri tabii iyi olmuyor. Hem karada hem havada uçan araçların da tipleri çok düzgün olmuyor. Birçok örnekleri yapıldı. Yok kanadı katlanıyor da işte açılıyor da falan. Biraz hadi fütürizm yaparsak bence bildiğimiz bu aerodinamik fizik kurallarıyla bu iş olmayacak.
Jetgilleri yani örnek alsın.
Ya yani başka bir şey bulunması gerekiyor. Ya elektromanyetik olarak mı uçar? Başka bir şey mi yapar? Drone da çok tehlikeli. Şimdi drone kopterler falan yaptılar ama dört koca pervane dönüyor. Çok tehlikeli bir şey yani. Her an kazaya sebebiyet olabilir. Dönen parçalar bunlar. O yüzden ben bu araçların biraz daha böyle başka bir şey evrilmesini arzu ederim. Çok yaygınlaşacağını düşünmüyorum o yüzden.
Senen tehlikeli pervaneler falan derken yani Türkiye'deki karayolu hikayesinin gökyüzüne taşındığını yol vermek.
Zaten otonom olur. Canım şimdi kalkıp bizim Hacı Dayı'ya kalkıp da drone emanet edilecek hali yok. Trafikte şimdi geçen gün hatta bir Google araması yaptım. Ehliyette yaş üst sınır yazdım aradım. Yani nedense bir sebepten dolayı. Hatta şöyle bir metin hazırlamışlar. Her ne kadar var ya fix haber metinleri böyle hani bul diye. Her ne kadar ehliyette üst yaş sınırı diye arama yapılsa da falan diye aramada çıksın diye. Türkiye'de bu konuda bir sınır bulunmamaktadır diyor ama bence bir sınır olması lazım. Artık bu yeni ehliyetlerle birlikte belli bir yıl içinde tekrar bir sınav mınav durumları vardı. Yani bu galiba hakikaten lazım. O çok büyük bir problem çünkü. Tabii ki insanlar belli bir yaştan sonra görme kabiliyetlerini, duyma kabiliyetlerini ve tabii ki o an refleks kabiliyetlerini kaybediyorlar. O amcalara o drone kopterleri verirsen çok ciddi problem olabilir diye düşünüyorum. O yüzden tek kurtuluş otonom burada. Verin otonomu, bu iş sulh içinde çözülsün.
Ya bu işlerde tabii ki teknoloji her zaman konuştuğumuz gibi önce gelişiyor. Regülasyonlar, düzenlemeler peş sıra geliyor.
Bununla dünyayı ilgili otonom kurtarır. Yani
ya bununla ilgili regülasyonlarda mutlaka düzenlemeler de olacak. Yani teknoloji bir şey geliştirdiği zaman gelişen teknolojinin mahiyeti, yapısı düzenlemelere, yasa ve düzenleme geliştiricilere yorumlanacak ve mevzuata dönüşecek.
Evet.
Ve nasıl işlemesi gerektiği belirlenecek. Ama bu konuyu konuşmamızın önemli bir teknoloji, yeni bir dünya geliyor. İşte otonom araçlarla ilgili son haftalarda çok fazla konuyu konuşuyoruz. Sürücüsüz araçlar, elektrikli otomobiller, uçan taksiler, dronlar artık hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Dolayısıyla bunları daha fazla konuşacağımız, dünyaya daha pozitif bakmamızı sağlayacak konu başlıklarımızın olacağı yeni kayıtlarda görüşmek üzere. Bizi podcast platformlarında dinlediğiniz, YouTube'da izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta dediğim gibi daha güzel konu başlıklarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.
Esenlikler diliyorum.
Sosyalink podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sosyalink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.